Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Bahman 1403, Hicri Kameri 19 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 20 Ocak 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam'ı tanıyalım ve başlangıçtan günümüze kadar sömürge podcastini dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı lideri iki şehit hakimin cenaze namazını kıldırdı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian Putin'le bağlarımız dostluk duygusuna dayanıyor dedi. Sahab kanalının faaliyetlerinin birinci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Genelkurmay Başkanı Tüm General Bakri İran ve Pakistan ortak sınırları dostluk ve ekonomi merkezi haline getirmek için çaba gösteriyor dedi. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde İran ve Direniş eksenini takdir etti. Ve Ufar Hapishanesi'nden 90 Filistinli esir serbest bırakıldı. Şimdi haberler.
İslam devrimi lideri Ayetullah Hamine'yi dün akşam İmam Hümeyni Rahmetullah Hüseyiniyesi'nde şehit olan iki hakim Hüccetül İslam, Şeyh Ali Razini ve Şeyh Muhammed Mugise'nin cenaze namazını kıldırdı. Cumartesi günü görev yerlerinde şehit olan söz konusu iki şehit, yargı erkinin önde gelen ve cesur yargıçlarıydı. Ayetullah Hamine'yi namazı kıldıktan sonra bu iki şehidin aileleriyle buluşmasında yaptığı kısa konuşmada, Şehit Razini ve Mugise'den övgü ile söz ederek, bu iki şehit hayatları boyunca çok çalışıp büyük işler yapmışlar ve bundan dolayı da Allah yolunda ilahi mükafatı ve şehadeti hak etmişlerdir ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağının dostluk üzerine olduğunu belirtti. İran Beres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesut Pezeşkian, Soloviev Televizyon'un canlı programına verdiği röportajda Rus mevkitaşı Vladimir Putin ile görüştükten sonra kendisini dostluk duygusu hissettiğini söyledi. Görüş ve yaklaşımlarımız arasında gittikçe artan bir yakınlaşma var ve tek kutuplu dünya konusunda Vladimir Putin'e katılıyorum. İlişkilerimiz dostluk duygusuyla dolu, benzer inançlarla sahibiz açıklamasında bulunan Dr. Pezeşkian, Batı'nın sadece Tahran'ı hedef almadığını vurgulayarak, Amerika ve Avrupa'yı kastederek onlar uluslararası topluma İran düşmanlığını empoze etmeye çalışıyorlar ifadesini kullandı. Pezeşkian medyayı kontrol ettikleri, bankacılık ve uluslararası ilişkileri kontrolleri altında tuttukları için şu anda yanlış bir Rusya imajı sunuyorlar ve büyük ölçüde kamuoyuna da baskı yapabiliyorlar ifadesine de dikkat çekti. Mesut Pezeşkian, hedefi özgürlük ve bağımsızlık olan ülkelerden gelecek işbirliği ve yardımların Batı'nın totaliter ve tek kutuplu dünya düzeninin yok edeceğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisinin Sahab kanalının birinci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Sahab kanalının muhabirinin bildirdiğine göre İRİB Başkanı Peyman Cebelli, Sahab kanalının kuruluşunu medyadaki teknolojik gelişmelerle uyumlu olarak değerlendirdi ve bu sayede uluslararası yayınların farklı dillerde ve hedef ülkelerde daha etkili bir şekilde yayılacağını belirtti. Cebelli, Türkiye'deki uluslararası yayınlara olan ilginin artması üzerine İran ve Türkiye halkları arasındaki samimi ilişkileri geliştirmek amacıyla Türkçe yayın yapan Press TV'nin sosyal medyada faaliyetlerine başlatılacağını duyurdu. Ayrıca daha önce sadece İspanyolca yayın yapan Hispan TV kanalına Portekizce dilinin eklendiğini ve böylece özellikle Brezilya olmak üzere Portekizce konuşan Afrika ve Avrupa ülkelerinin bu kanaldan faydalanacağını belirtti. Sahab kanalının müdürü Hüseyin Şeyhiyan ise kanalın birinci kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada uluslararası yayıncılık kuruluşunun medeniyetler arası anlayış ve güç mücadelelerinin olduğu bu dönemde hedef kitlelerdeki elitlerin kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söyledi. Sahab kanalının kuruluşu İRİB Uluslararası Yayıncılık Kuruluşu'nun çevrim içi radyo ve televizyon platformlarında varlık gösterme misyonunun önemli bir parçasıdır. Sahab kanalı 94 aktif platformda yer alarak İran hakkında dünya kamuoyunda doğru ve gerçek bir imaj oluşturmayı hedefliyor.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Pakistan'a yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, İran ve Pakistan'ın ortak sınırlarını dostluk ve ekonomik ilişkilerin merkezi haline getirmek için ortak çaba gösterdiklerini vurguladı. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pakistan ordusu komutanının daveti üzerine yüksek rütbeli bir askeri heyet ile birlikte İslamabad'a giden Tümgeneral Bakri, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik alanındaki geniş ilişkilere değinerek, iki ülke ortak sorunları çözmek ve uzun sınırlarını dostluk sınırlarına dönüştürmek ve iki millet arasındaki geniş ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir merkez haline getirmek için işbirliği yapıyor açıklamasında bulundu. İran ve Pakistan'ın Batı ve Güney Asya'nın hassas bölgesinde yer alan iki büyük İslam ülkesi olarak birçok ortak noktası olduğunu ve birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak görüşlere sahip olduklarını belirten Tümgeneral Bakri, bu ziyaretin amacının iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve ekonomik işbirliğini geliştirmek ve derinleştirmek olduğunu belirterek, İran ve Pakistan arasında eğitim, operasyon ve tatbikat alanlarında mevcut anlaşmaların titizlikle uygulandığını söyledi. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Pakistan'daki resmi ziyareti sırasında Pakistan ordusu ve hava kuvvetleri komutanlarının yanı sıra Pakistan Cumhurbaşkanı dahil ülkenin üst düzey siyasi yetkilileriyle de görüşecek.
İranlı bir bilim adamı yapay zeka kullanarak ve gri kutların avlanma davranışları ile ateş böceklerinin biyolüminesans özelliklerinden ilham alarak erken evre kanser teşhisi için yeni bir yöntem geliştirdi. Sahab kanalının İrna'dan naklen aktardığı haberine göre İran'ın İlim ve Ferheng Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Abdülhüseyin Rıza'yı yayınladığı makalede bu yeni kanser teşhis yönteminin gri kutların avlanma stratejilerinden ve ateş böceklerinin ışık üretme özelliklerinden esinlenerek geliştirilmiş akıllı bir bilgisayar sistemi aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Yüksek performanslı özellik seçimi yöntemlerinin kullanımıyla meme kanseri tanısı başlıklı bu makale, prestijli Uluslararası Biomedical Engineering dergisinde yayınlandı. Simülasyon sonuçları önerilen akıllı bilgisayar sisteminin kullanılmasının termal görüntülerde erken evre kanser teşhisinin doğruluğunu önceki çalışmalara kıyasla önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir.
İran Balıkçılık Kurumu son 9 ayda yetiştirilmiş havyar ihracatında geçen yılın tamamına göre %112'lik bir artış olduğunu duyurdu. Sahab kanalının isnada naklen aktardığı haberine göre, İran Balıkçılık Kurumu Yenileme ve Genetik Su Kaynakları Koruma Dairesi Başkanı Nasır Keremirat, son 9 ayda gümrük yoluyla 3 milyon 200 bin dolar değerinde 5 ton 346 kilogram yetiştirilmiş havyar ihraç edildiğini ve bu rakamın geçen yılın tamamındaki ihracata göre %112'lik artış gösterdiğini belirtti. Keremirat bu yıl İran'da yetiştirilmiş havyarı 28 ülkeye ihraç edildi ifadesine de dikkat çekti. İhracatın %50'sinden fazlası ise yolcular tarafından gerçekleştirildi ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Belçika son 9 ayda İran'da yetiştirilmiş havyarın en fazla ithal edildiği ilk 3 ülke oldu.
Güney Kore Eğitim kampı, İranlı para kayaklı koşu temsilcilerinin başarılı performanslarıyla sona erdi. İran İslam Cumhuriyeti'nden Hüseyin Solgani ve Ebu'l-Fazl Hatibi 4-19 Ocak tarihleri arasında 15 gün süren Güney Kore eğitim kampına para kayaklı koşu dalında katıldılar. Kamptaki yarışmaların sonunda İranlı para kayaklı koşucu Ebu'l-Fazl Hatibi birinci oldu. Güney Koreli teknik antrenörlerin katılımıyla 13-22 yaş arası kayakçılar için düzenlenen para kayak kampı, kış sporlarının gelişimi üzerine programlanırken para kayaklı koşu sporcular için kayak eğitimlerinin geliştirilmesine odaklandı.
Tahran'dan sabah haberlerimiz bölgenin gelişmeleriyle devam ediyor. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Mehr Haber Ajansı'nın El Meyadin televizyonuna dayandırdığı haberine göre, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ebu Ubeyde, Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı harekatı hakkında yaptığı açıklamada, bu operasyonun dünyaya işgalin büyük bir balon olduğunu gösterdiğini söyledi. Ebu Ubeyde, halkımız 471 gün boyunca özgürlüğü ve kutsalları için benzeri görülmemiş fedakarlıklar gösterdi. Tüm dünya direnişçilerin destansı mücadelesine şahit oldu dedi. Sözcü Ebu Ubeyde, halkımız özgürlüğü ve kutsal değerleri uğruna 15 aydan uzun bir sürede büyük bir bedel ödedi ve çok sayıda şehit verdi. Filistin halkının fedakarlıkları ve dökülen kanları boşa gitmeyecek, bunun sonuçları olacaktır. Bu cihadın büyüklüğü, liderleri İsmail Heniye, Salih El Aruri ve Yahya Sinvar'ın başını çektikleri şehit konvoylarının şehadete yürüyüşleriyle açıkça görülüyor. Biz operasyonlarımızı işgal kuvvetlerine yöneltirken, onlar tüm ahlaksızlıklarıyla halkımıza karşı yeni vahşet ve soykırım yöntemleri uyguladı. Askeri yeteneklerin ve savaş ahlakının eşit olmadığı bir savaşla karşı karşıyaydık ifadelerini kullandı. Hamas'ın ateşkese bağlı olduğunu belirten Ubeyde, arabuluculara Siyonist İsrail'in ateşkese bağlı kalmasını sağlamaları için çağrıda bulundu. Kassam Tugayları sözcüsü, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı Lübnan ve Irak'taki direniş gruplarını selamlıyoruz. Bu tarihi mücadelede bize sürekli olarak destek veren İranlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yemen'deki Ensarullah Hareketi ve Lübnan'daki Hizbullah'taki kardeşlerimize bize destek olmak için ağır bedeller ödedikleri için minnettarız diye konuştu.
İsrail rejimi ile yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde Ufer hapishanesinden 90 Filistinli esirden oluşan ilk grup serbest bırakıldı. İran Press Haber Ajansı'nın aktardığı haberde Filistin kaynaklarına göre 90 Filistinli esiri taşıyan otobüsler Batı Şeria'daki Ramallah'ın batısındaki Beytuna'ya ulaştı. Ayrıca Filistinlilerin Ramallah'ın batısındaki Beytunaya'daki Ufer hapishanesi önünde serbest bırakılan esirleri beklerken ellerinde Şehit İsmail Heniye, Şehit Yahya Sinvar ve Şehit Salih El Aruri gibi Hamas liderlerinin posterleriyle direnişi destekleyen sloganlar attıkları bildirildi. Gazze'de pazar günü saat 8.30'da ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail rejimi İsrailli esirlerin listesini almadığı bahanesiyle anlaşmayı ihlal ederek çok sayıda Filistinliyi şehit etti ve yaraladı. İsrail rejimi bu İsrailli esirlerin isimlerini almadan ateşkese başlamayacağını belirtmişti. Hamas hareketi ise listede yaşanan gecikmeyi teknik ve sahadaki nedenlere bağlamıştı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları pazar gecesi Aksa Tufanı Anlaşması'nın ilk aşamasının çerçevesinde Gazze'de ilk İsrailli esir grubunun teslimine ilişkin görüntüler yayınladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yayınlanan videolarda 3 kadın esirin son derece mutlu olduğu ve direniş güçleri tarafından kötü muameleye uğradıklarına dair herhangi bir işaretin olmadığı görülüyor. İsrail rejimi ordusu pazar gecesi Gazze'de esir alınan 3 kadının Hamas ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e getirildiğini duyurdu. Netanyahu'nun ofisi de Romy Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbracher'in İsrail'e ulaştığını doğruladı. İsrail ordusuna ait bir helikopter serbest bırakılan 3 İsrailli esiri taşıyarak Tel Aviv'deki Ramat Gan Hastanesi'ne indi. İsrail ordusu pazar günü söz konusu 3 kadını Hamas'ın Gazze'den serbest bıraktığı Kızıl Haç'tan teslim aldığını açıkladı. Yediot Aharonot gazetesi ve diğer İsrail medyası Kızıl Haç görevlilerinin İsrail ordusuna tutsakları teslim ederken kadınların sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladıklarını bildirdi.
Ve son haberimiz, Siyonist rejimin Maliye Bakanı Smotrich, İsrail'in esir değişimini kabul etmekten başka seçeneği olmadığını ve bunu kimsenin engelleyemeyeceğini itiraf etti. İran Press'in haberine göre Smotrich pozisyonları, ateşkes ve esir değişimi hakkında detaylı bir şekilde konuşarak esir değişimi İsrail'in diz çöktüğünü ve bu durumda yenilgiyi kabul etmek zorunda kalacağını kanıtladı dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Behmen 1403, Hicri Kameri 19 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 20 Ocak 2025 Pazartesi. ...1437 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Recep 9 tarihinde Müslümanlarla Roma ordusu arasında Tebuk Savaşı vuku buldu. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin son savaşı olan Tebuk Savaşı'nın vuku bulmasının sebebi Şam ticari kafilesinin İslam peygamberine Roma ordusunun askeri teçhizatla Medine'ye gittiğini haber vermesiydi. Bu yüzden İslam peygamberi Müslümanların savaşa hazır olmaları emrini verdi. İslam ordusu 30 bin askerle savaş bölgesine geldi ancak orada Roma askerleri bulunmuyordu. Tebuk seferi Müslümanların ihtişamı ve küfür ordusuna karşı fedakarlığa hazır olduğunu gözler önüne serdi. ...60 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Behmen 1343 tarihinde Şah rejiminin başbakanı Hasan Ali Mansur mücadeleci Muhammed Buhara'yı tarafından infaz edildi. Hasan Ali Mansur Amerika'ya bağlı bir unsurdu ve kapitülasyon yasasını onaylatmakla Amerikalı müsteşarların İran'da yargı dokunulmazlığını sağladı. Bu yasanın onaylanmasıyla İran yargı organı İran'da suç işleyen Amerikalıları yargılayamaz hale geldi. Böylece Amerikalılar İran'da kaynakları rahatlıkla ve serbestçe yağmalama ve İran'ın iç işlerine müdahale etme imkanına sahip oldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin Türkiye'ye sürgüne gönderilmesinden fazla zaman geçmeden Hasan Ali Mansur o dönemin Milli Şura Meclisi önünde Müslüman mücadeleci Muhammed Buhara'yı tarafından hedef alındı ve bu olaydan birkaç gün sonra helak oldu. ...63 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Behmen 1340 tarihinde Pehlevi rejiminin satılmış unsurları Tahran Üniversitesi'ne saldırarak buradaki birçok öğrenciyi yaraladılar. Bu saldırı halk, ulema ve Şah rejimine muhalif olan partilerin yoğun itirazlarına neden oldu. ...50 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Behmen 1353 tarihinde İran'da çocuklarla ilgili yeni tıbbın kurucusu ve Çocuklar Tıbbi Merkezi Hastanesi'nin kurucularından Doktor Muhammed Garip vefat etti. Hicri Şemsi 1288 yılında Tahran'da dünyaya gelen Doktor Muhammed Garip dindar bir ailede yetişti. İranlı üniversite öğrencileri arasında eğitimini sürdürmek için yurt dışına giden ilk öğrenciydi. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Behmen 1357 tarihinde İran'da Pehlevi rejiminin halkın baskıları ve İslam devriminin yükselen dalgalarına karşı çökmeye yüz tuttuğu bir dönemde Şah rejimindeki zindan kapıları açıldı ve İran'ın Müslüman halkı kendi evlatlarını uzun zamandan sonra gördü. İran'daki gazeteler şunları yazdılar. İmam Hümeyni birkaç gün sonra İran'a geri dönecek. Bu haber İran halkı arasında büyük heyecan yarattı. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Behmen 1365 tarihinde İranlı önde gelen müzisyen, hattat ve edebiyatçı Üstad İbrahim Buzeri vefat etti. Hicri Şemsi 1274 yılında Talegan'da dünyaya gelen İbrahim Buzeri, Fars ve Arap edebiyatı ve ayrıca fıkıh ve usul bilim dallarında zirveye ulaştı. ...973 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Recep 474 tarihinde Hicri 5. yüzyılın fakihlerinden Ebu'l-Velid Süleyman bin Halef Maliki günümüz İspanya'da bulunan Endülüs'te vefat etti. Hafız ve Kur'an-ı Kerim müfessiri edip ve şairlik dallarında üstün özelliklere sahip olan Ebu'l-Velid Süleyman bin Halef Maliki ilk başta Endülüs ardından Mekke ve Bağdat kentlerinde fıkıh ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yayımladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz.
Cumhuriyet.
Gökçek rantı adım adım katlamış.
Ve yeni mesaj.
Merkez Bankası'ndan sene sonu için iddialı enflasyon hedefi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 18 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Bunun vebali iktidarın değil mi?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Aile, gençlik ve çocuk meseleleri hepimizin meselesidir ve dolayısıyla Türkiye'nin en önemli meselelerinden biridir. İktidar 2025'i aile yılı ilan etmekle bu önemin farkında olduğunu ileri sürmüş olsa da acaba gerçek durum öyle midir? Ülkemizde çok ciddi bir müstehcen yayın ve beraberinde ahlaki yozlaşma tehlikesi vardır. Ne yazık ki bu yayınları yapan televizyon kanallarının savunucuları ise iktidar mensuplarıdır. Dolayısıyla bu çirkin yayınlardan onlar da sorumlu olmuş olmaz mı? Daha önce çok defa dile getirilen bu önemli konuyu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasında "Bunun vebali iktidarın değil mi?" diyerek yeniden gündeme taşıdı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Babacan'ın tespitleri şöyle: İktidar 2024 yılını emekliler yılı ilan etti. 2024 yılında emekliyi perişan etti. Şimdi de tuttular 2025 yılı aile yılı ilan ettiler. Allah muhafaza, ne diyeyim? Allah aileleri korusun. İşte aile kurumunun geldiği nokta. Doğan çocuk sayısı son yıllarda en düşük noktasında. Gençler evlenemiyor. Evlenseler dahi çocuk sahibi olmaktan korkuyorlar. Gelişmiş ülkelerde zenginleşirken yaşlanan toplumlara şahit oluruz. Oysa Türkiye'de toplumumuz yoksulken yaşlanmakta. Bu gerçek bir beka meselesidir. Açıkladıkları teşvik paketi gerçeklerden uzak. Bakın, dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta daha var. Aile yapımızı tehdit eden bir asıl konu var. Hükümetin doğrudan kontrolünde olan televizyon kanallarına bakıyorsunuz değil mi? Dizileri izliyorsunuz değil mi? Ülkemizdeki aile kültürünün, aile yapısının en büyük tehdidi bu dizilerdir. Bu dizilerin senaryolarıdır. Bakın, şifreli, ücretli platformlardan bahsetmiyorum. Her yaştan çocuğun uzaktan kumandayı eline alıp kolayca karıştırabildiği kanallardan bahsediyorum. Üstelik yandaş kanallardan bahsediyorum. Her gün iktidar propagandası yapan kanallardan bahsediyorum. İyi de bu kanallar reyting uğruna ahlaki değerlerimize zarar veriyorsa, aile yapımızın temeline dinamit koyuyorsa bunun vebali iktidarın değil mi yahu? Bu kanallar emrinizde, bu kanalları denetleyenler de emrinizde. Sakın ha haberimiz yok, kendi kafaları falan demeyin. Tek başına bu mesele bile iktidarın ne kadar yanlış yolda olduğunu göstermez mi? Gerçekten de hükümetin doğrudan kontrolünde olan televizyon kanallarının aileyi hedef alan çirkin yayınlarını devam ettirmesi mütedeyyin insanların hiç dikkatini çekmiyor mu? Gece namazları kılıp iktidarın devam etmesi için dua edenler bu yapılanları tasvip ediyor mu? Etmiyorlarsa bir gün olsun bu televizyon yayınlarını istemiyoruz diyerek Türkiye'yi idare edenleri kınadılar mı?
biz televizyon izlemiyoruz ki diyerek işin içinden çıkmaları mümkün mü? İnsaflı herkes şu soruyu cevap versin. Bu televizyon kanalları reyting uğruna ahlaki değerlerimize zarar veriyorsa, aile yapımızın temeline dinamit koyuyorsa bunun vebali iktidarın değil mi?
Zeki Ceyhan 18 Ocak tarihli Milli Gazete'de ne söyleniyor, ne yapılıyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İktidar sözcülerinin söyledikleriyle yaptıkları birbirlerinden çok farklı. Adeta taban tabana zıt bir halde. Söylenenler vatandaşın ekonomik zorluklar karşısında korunacağı ve ezdirilmeyeceği yolunda. Ama yapılanlar bunun tam aksi doğrultuda oluyor. Ezdirmeyeceğiz diyorlar. Bu sözümüze sadık kararlar alıyoruz diyorlar. Fahiş fiyatları ihbar edin diyorlar. Aşırı zam yapanları boykot edin diyorlar. Sonra da köprü ve otoyollara okkalı bir zam yapıyorlar. Köprü ve otoyollara yapılan bu okkalı zamlar elbette pek çok sektörü yakından etkiliyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ezdirmeyeceklerini söyledikleri kesimler arasında işçi, memur, emekli ve asgari ücretliler elbette ilk sıralarda yer alıyor. Bir onların aldıkları ücretlere yapılan zamlara bakıyoruz, bir vergilere yapılan zamlara bakıyoruz. Emekli ve asgari ücretliye mini minnacık zam yapılırken vergilere oldukça büyük oranlarda zam yapıldığına tanık oluyoruz. Bu tablo karşısında hani ezdirmeyecektiniz diye sorma ihtiyacını hissediyoruz. Anlaşılan ekonomiyi yönetenler işçi, memur, emekli ve asgari ücretliye zam yaparken TÜİK tarafından ilan edilen enflasyon oranlarını göz önüne alıyor. Fakat köprü, otoyollar ve vergilere zam yaparken gerçek enflasyona göre hareket ediyor olmalılar. Söylenenler sokaktaki vatandaşın ekonomik sıkıntılara ezdirilemeyeceği yolunda oluyor. Ama yapılanlar sokaktaki vatandaşı ezip geçen cinsten olmaya devam ediyor. Bu durumda söylenenler ile yapılanlar arasında müthiş bir tutarsızlık olduğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık çeyrek asırdır iktidar koltuklarında oturanlar bir süre sonra mutlu günleri yakalayacağımızı söylüyorlar. Ancak o mutlu günler bir türlü gelmiyor. Bir yıl sonrasına, iki yıl sonrasına mutlu günler randevusu veriliyor. Son günlerde bu sürenin 6 ay sonrasına kadar düşürüldüğünü duyuyoruz. 6 ay dediğiniz nedir ki göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Yani bir kez daha mahcup olmaları kaçınılmaz bir hale gelir. Keşke böyle gelişi güzel açıklamalar yapacaklarına daha temkinli konuşmayı tercih etseler.
Tahran Radyosu.
Mustafa Balbay 18 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde CHP ne yapmalı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpınar da tutuklandı. Durumu 3 başlıkta sütuna yatıralım. Operasyonların hukuki boyutu, iktidarın siyasi hedefleri, CHP'nin yapması gerekenler. Olmayan şey konuşmak zor. Hukuki boyut yok. Dosya gizli, tanık gizli, suçlamalar gizli. Sadece sanık açık. Buna siyasi dilde açık oy gizli sayım derler. Başkanlar bir alaca karanlıkta gözaltına alındı, bir alaca karanlıkta tutuklandı. Sayıştay raporlarının işleme konmadığı, denetimin tamamen ortadan kalktığı bir ülkede denetleme işini iktidar savcıları yapıyor. Usul esasın kapısıdır. Bu usulle varılabilecek bir esas yok diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Denetim mekanizması işleseydi olası bir ihale ya da benzer hukuksuzluk raporlanır, gereği yapılırdı. İkinci şık açık. 1 Ekim'de başlayan adı konmamış süreçle CHP yönelik operasyon birbiriyle bağlantılı. İktidar CHP'yi kendi içiyle uğraşan, kendisini ifade etmek için çırpınan, halkın gündeminden uzaklaşmış halde tutmak istiyor. Bunun devamında operasyonlarla toplumun gözünde korku ve dehşet duygusu yaratıp tepkisiz toplumu daha da tepkisiz hale getirme amacında. Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için verdiği silkeleyin talimatı her açıdan yerine getiriliyor. İktidarın bir hedefi de ne yapıp edip DEM Parti'yi muhalefet safından çekmek. Mardin'in ardından Akdeniz Belediyesi'nde olduğu gibi bunu havuç sopa yöntemiyle yapacak. DEM Parti'nin 57 milletvekili iktidarını hedefleri bakımından önemli. Görünen operasyon adı Ekrem İmamoğlu. Nasıl 2023 seçimlerinde İmamoğlu'nu ahmak davası nedeniyle siyasi yasaklı ikileminde tuttularsa şimdi benzer bir yöntemle arafta bırakmak istiyorlar. Ahmak davası kamuoyunda istedikleri karşılığı bulamayınca daha ahmakça ne olabilir ona bakıyorlar. İmamoğlu'nu terörist ya da çete lideri ilan etmek gibi. Bu ikilemde CHP'nin artık tepki vermek yerine karar vermek noktasında olması gerekir. Çalışmaları yürütecek sayıda milletvekilini mecliste tutup tamamen milletin arasında olmalı. Fiili sineği millet. Pazartesinden tezi yok, bütün belediyeler bütün işlemlerini kamuoyunun denetimine açmalı. Zaten açık dememeliler. Herkes inceleyebilmeli. Denetim kurumlarını davet etmeli. Bütün belediye başkanları mal varlığını açıklamalı. Gözle görülür bir şeffaflık kampanyasından sonra iktidarda buna davet edilmeli. 31 Mart 2024 zaferinin yıl dönümü yaklaşıyor. O gün tüm Türkiye'ye yerlerde iktidar sınavını verdik. Genel iktidar istiyoruz denmeli. Bunun içi doldurulmalı. CHP yoksullara yardım konusunda AK Parti ile girdiği yarışı kazandı. Bu yetmez. Sıra yoksulluğu nasıl azaltacağını, bitireceğini anlamakta. CHP iç bütünlüğünü tartışmalara meydan vermeyecek biçimde hayata geçirmeli. Bunun için her ilde daha önceki belediye başkanlarının da katılımıyla il yerel meclis oluşturulup toplanmalı. Ankara'da da tüm illerin yeni önceki belediye başkanlarıyla ortak Türkiye Yerel Meclisi kurulmalı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le uğraşmak gölgeyi taşlamaktan başka bir şey değil. Bunu yaparsanız gölgenin sahibi sizinle alay eder.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ulu Lazım peygamberlerinden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşam hikayesini ele alacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Hazreti Musa'nın büyük mucizesinin Firavun'u gaflet uykusundan uyandırmadığını ve bu mucizeleri sihir ve büyü olduğunu iddia ettiğini belirttik. Firavun yardımcıları ve danışmanlarının tavsiyesiyle Mısır'ın dört bir yanına bazı görevliler göndererek hamarat ve büyük büyücüleri Hazreti Musa'ya karşı kader belirleyici mücadele ile davet etti. Belirli günde büyücülerin belirlenen yerde bir araya gelmeleri kararlaştırıldı. Nihayet beklenen gün geldi. Firavuncular herkesi bu mücadeleyi izlemeye çağırdılar. Bu da Firavun'un kendi zaferinden emin olduğunu gösteriyor. Büyük bir kalabalık bir araya gelerek bu tarihi mücadeleyi izlemeyi bekliyordu.
Firavun ve saraydakiler kendi özel bölümünde oturdular. Şuara suresi 41 ve 42. ayetlerinde bu konuyu şöyle anlatıyor. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Hazırlıklar bitince büyücüler kendilerine has gururları ile Hazreti Musa aleyhisselama hitaben şöyle dediler. Ey Musa, sen kendi asanı önce mi atarsın yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa önce onların atmasını buyurdu. Büyücüler sihir yapmak için beraberlerinde getirdikleri bazı ipler ve sopaları meydanın ortasına attılar. Yaptıkları sihirle ipler ve sopaların hareket etmiş gibi göründü. Onlar böylece halkın gözlerini büyülediler, kalplerine korku ve dehşet salarak büyük bir sihir yaptılar.
Firavun ve saraydakiler durumu böyle görünce büyük bir mutluluk ve gurur duydular. Fakat meydanın diğer tarafında Hazreti Musa ve kardeşi kalabalığın önünde duruyordu. Hazreti Musa'nın kalbin halkın kanması ve sapkınların zafer kazanmasından hafif bir korku düştü. Bu sırada Yüce Allah Hazreti Musa'nın yardımına gelerek şöyle buyurdu. Şöyle dedik, korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.
Tahran Radyosu.
Artık sıra Hazreti Musa aleyhisselama gelmişti ki ilahi mucizeyi herkese göstersin. O Hazret asasını yere attı. Büyük ve korkunç bir ejderhaya dönüşerek büyücülerin tüm malzemelerini yuttu. İşte burada hakkın yüzü aşikar oldu ve batılın zayıflığı ve çaresizliği ise kendini gösterdi. Meydanda olanlardan bazıları korkudan oraya kaçarak terk ettiler. Bazıları şaşkınlık içinde hedefsizce bağırıyor, büyük bir gürültü kopartıyordu. Firavun ve etrafındakiler olup bitenden dehşete düşmüşlerdi. Hazreti Musa'nın bu çekişmedeki zaferi hiç şüphesiz Firavun'un iktidarına büyük bir darbe indirmişti.
Sihirbazlar Hazreti Musa'nın yaptığının sihirden çok öte bir şey olduğu ve hiçbir insanın bunu yapamayacağını çok çabuk anladılar. Onlar bunun ilahi bir mucize olduğunu ve Hazreti Musa'nın da Allah'ın peygamberi olduğunu anladılar. Sihirbazlar arasında büyük fırtına koptu. Hepsi yegane Allah'ın karşısında secdeye kapılarak bizler alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Onlar yaptıklarının akıbetinden hiç korkmadan kendi imanlarını açıkladılar. Tabii onların bu tutumu değiştirmeleri ve Musa'ya katılmaları Firavun tarafından beklenmedik bir şeydi.
Taha suresi 71. ayetinde şöyle buyuruyor. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz. Uzun bir hayatı cehalet ve sapkınlıkla geçiren sihirbazlar artık gerçeği bulmuşlardı. Taha suresinin 72 ve 73. ayetleri sihirbazların bu durumunu şöyle anlatıyor. Sihirbazlar şöyle dediler. Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaradana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Hazreti Musa'nın bu olaydaki zaferiyle onun davet çağrısı tüm Mısır'a yayıldı. Diğer yandan Firavun yine de Hazreti Musa'nın şaşırtıcı mucizeleriyle mücadele edemeyeceğini anladı. Bu yüzden Hazreti Musa için halkı tevhide davet yolu açılmış oldu. Bu olayın üzerinden yıllar geçiyor ve Hazreti Musa ise halkı tevhide ve yegane Allah'a davet etmeyi sürdürüyordu. Ta ki Yüce Allah tarafından yeni bir mesaj geldi. O mesaj neydi? Şuara suresinin 52. ayeti konuyu şöyle açıklıyor. Biz Musa'ya hudlarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Böylece Hazreti Musa düşmandan gizlice İsrailoğullarına hareket emri verdi.
Firavun ise Hazreti Musa aleyhisselamın bu hareketinden haberdar oldu. Böylece görevlilerini kentlere göndererek büyük bir ordu kurmak için halkı toplamaya çalıştı. Firavun bu şekilde Musa ve İsrailoğulları ile mücadele ederek onların Mısır'dan çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Firavun'un askerleri geceleyin hızla onları takip etti. Güneşin doğuşu ile Hazreti Musa aleyhisselamı izleyenlere ulaştı. İki grup karşı karşıya gelince İsrailoğulları Firavun askerleri tarafından yakalandıklarını düşündüler. Zira karşılarında deniz ve deli dalgaları Arkalarında ise Firavun'un tam peçhizatlı, acımasız ordusu vardı. Fakat Hazreti Musa sakin görünüyordu. Korkan kalabalığa hitaben, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi.
O kader belirleyen anlarda nihai emir Yüce Allah tarafından geldi. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vahiy ederek elindeki asayı denize dokundurmasını emretti. Hazreti Musa asasını denize vurdu ve o anda inanılmaz bir sahne yaşandı. Denizin suyu birdenbire yarıldı ve her iki taraf muazzam bir dağ gibi birikti ve ortasında kara göründü. İsrailoğulları oluşan yolla harekete başladı ve diğer taraftan sağ salim denizden çıktı. Bu arada bu olayı şaşkınlıkla izleyen Firavun ve ordusu yine gururları yüzünden bu ilahi mucizeyi göremediler. Onlar Hazreti Musa ve izleyenlerini takip ettiler ve böylece kaderlerinin sonucuna doğru ilerlediler. Onlar da İsrailoğullarının gittikleri yoldan hareket etmeye başladılar. Fakat bu anların onların yaşamlarının son anları olduğundan gafildiler.
İsrailoğullarından son insan da denizden çıkıp firavuncular yola girdiğinde Yüce Allah'ın emri ile sular eski haline döndü. Aniden büyük dalgalar oluştu. Firavun ve ordusunu tıpkı saman gibi savurdu, darmadağın etti. Bir anda her şey sona erdi. Kullar özgürlüğüne kavuştu. Firavun, o zalim ve sapkın hükümranın defteri adeta dürüldü. Firavun hükümetinin devrilmesi ve İsrailoğullarının kurtarılışı ardından bu kavim birçok macera yaşadı. Bunlardan biri ise Hazreti Musa aleyhisselamın Allah'a ibadet etmek için Tur Dağı'na gitmesiydi.
Bu macerada Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na giderek orada 30 gün kendi Allah'ına ibadet etmesi ve Tevrat levhalarına hükümlerini de getirmesiydi. Hazreti Musa aleyhisselam buluşma yerine gitmeden evvel kardeşi Harun'a hitaben şöyle buyurdu: "Benim halefim olarak kavmimin yanında kal, onları doğru yola yönlendirmeye çalış ve sapkınların yolunu izleme." Hz. Musa daha sonra Tur Dağı'nın yolunu tuttu. 30 gün boyunca orada kaldı ve Yüce Allah'a ibadet ve dua etmekle meşgul oldu. 30 gün sona erince Yüce Allah'ın emriyle 20 gün daha bu süre uzatıldı. 40 gün bitince Yüce Allah, buluşma yerinde kendi kural ve şeriatını Hazreti Musa'ya nazil etti. Kur'an-ı Kerim bu konuyu A'raf suresinin 144. ayetinde şöyle anlatıyor: "Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmam da seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol," dedi.
Diğer yandan Hazreti Musa aleyhisselamın yokluğu 30 günü aşınca İsrailoğulları onun sözünde durmadığını söylediler. Bu arada Samiri adındaki biri bu durumu suistimal ederek halkı kandırdı. O bir buzağı yaptı ve halkı da buzağıya tapmaya çağırdı. Yüce Allah Hazreti Musa'yı buluşma yerinde olup bitenlerden kavminin Samiri tarafından saptırıldığından haberdar etti. Bunun üzerine Hazreti Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz? De bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağıya taptınız, dedi.
Gerçi Hazreti Musa'nın kardeşi ve halife Harun, halkın sapmaması için çok çalıştı. Fakat onun bu işleri onlarda etkili olamadı. Ona muhalefet ettiler ve Musa dönene ve ondan hakemlik yapmasını isteyeceğimize kadar biz buzağıya tapmaya devam edeceğiz, dediler. Hazreti Musa Turdan'dan dönüp kavminin saptığını görünce Harun'a itiraz ederek onların saptığını görünce sana beni izlemene ne engel oldu? Acaba emrime karşı mı geldin, dedi. Harun ise Taha suresinin 94. ayetinde ise şöyle karşılık veriyor. Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtım. Sözüme uymadın demenden korktum, dedi. Harun eğer savaşırsa bu Hazreti Musa'nın emrine aykırı olduğunu sandığını belirterek şöyle devam etti. Bu kalabalık beni zayıflattılar ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Böylece Harun suysuz olduğunu ispatladı.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Gelecek programda Ulul Azm peygamberlerin yaşamlarıyla ilgili bir başka bölümü sizlere aktarmaya çalışacağız.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz www.parsveli.ir'den veya Tarın Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Sömürge siyaset edebiyatında güçlü milletin zayıf millete karşı siyasi, kültürel, ekonomik hakimiyet elde etmesi, onları bağımlı, aşağı ve geride tutması demektir. Sömürgeciler bir ülkeye reva kavuşturmak bahanesiyle oraya girerler ve orayı yağmalar ve tahrip ederler. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bu podcast'imizde sömürge, tarihçesi, geçmişi, sömürgenin çeşitli boyutları ve dünyadaki sömürgecileri ele almak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Birlikte dinleyelim. Başlangıçtan günümüze kadar sömürgecilik podcast serisinde sömürgecilik olgusunu anlatırken bu olgunun dünyanın farklı yerlerinde tarihini, arka planını ve nasıl ortaya çıktığını ele alacağız. Bu podcast için kullanılan kaynak İran'da El Mustafa Uluslararası Tercüme ve Yayıncılık Merkezi tarafından basılan Mustafa İskenderi'nin Sömürgeyi Tanıma adlı kitabıdır. Başlangıçtan günümüze kadar sömürgecilik podcast serisinin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sömürgeciliğin kökenini, arka planını ve tarihini ele alacağız. İnsanlarda sömürgeciliğin kökeni, güç ve üstünlük arama içgüdüsüne ulaşır. Sömürgeciliğin yazılı tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Milattan önce 2500 yıllarından önce Akdeniz bölgesine, ardından da Afrika'nın kuzey kıyılarına yönelen Akdeniz bölgesinde yaşayan Sami halkından olan Fenekelilere uzanmaktadır. Ancak geniş ve günümüzdeki anlamda sömürgenin başlangıcı milattan sonra 15. yüzyılla ilişkilendirilmelidir. Orta Çağ'da Avrupalıların Uzak Asya hakkında çok az bilgisi vardı. İran, Hindistan ve Çin hakkındaki bilgileri belli belirsizdi. Mısır hakkında biraz bilgileri vardı. Afrika hakkında ise hiçbir şey bilmiyorlardı. Avrupa'nın 15. yüzyıldaki Rönesans'ı ve yeniden doğuşu bu kıtada derin ve büyük değişime neden oldu. Kapsamlı kültürel, dini değişimler, bilim ve sanayi alanındaki büyük gelişmeler ve sanayi devrimiyle batılı insanın doyumsuz açgözlülüğü, dünyayı ele geçirme, yağmalama gezilerinin temelini oluşturdu. Aynı zamanda dünyanın Avrupalılaşması adı verilen bir akımın başlangıcı oldu. Bu düşünce tarzının hayata geçirilmesiyle Kuzey, Orta ve Güney Amerika Avrupa kültürünün hakimiyeti altına girdi. Asya ve Afrika Avrupa tarafından ekonomik açıdan giderek daha fazla sömürüldü ve bu olayların sonuçları dünya tarihinin ilerleyen dönemlerinde belirleyici rol oynadı. Yüzyıllar boyunca Avrupa'da küçük bir rol oynayan Portekiz, yeni toprakların ele geçirmesi ve yağmalanmasında başa çekti. Portekizliler ilk sömürgeci ve yağmalayıcı yolculuklarına 15. yüzyılda başladılar. 1486'da Portekizli denizci Bartolomeu Dias, Afrika'nın en güney noktası olan Ümit Burnu'na kadar gitmeyi ve Afrika'nın çevresinde bir tur dönmeyi başardı. Dias'ın ardından 1497'de bir sömürge gezisi düzenleyerek Hint Okyanusu'nu geçme sırası bir başka eli kanlı Portekizli denizci Vasco da Gama'ya gelmişti. 20 Mayıs 1498'de Hindistan'ın Kalkuta limanına ulaştı. Bu keşif gezisinde bazı baharatlar ve değerli taşlarla Portekiz'e döndü. O bu yolculukta bir gemiyi ve mürettebatının üçte birini kaybetti. Ama yolculuğu sırasında pek çok masum balıkçıyı parçalara ayırdı. Yerli halkın birçoğunun hayatını da ateşe attı. Cinayetlerinin yanı sıra Da Gama'nın bu eylemi Hintlilerin ve Arapların ticareti için de ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Çünkü o zamana kadar Hint baharatları, ipekleri ve kokuları yalnızca Hintli ve Arap denizciler aracılığıyla Süveyş'e ulaşabiliyordu. Ancak bu kez Da Gama'nın hamlesiyle bu malların ticareti doğrudan Avrupalılar tarafından yapıldı. Böylece Portekizler Avrupa yolu üzerinden Hindistan'a doğru Afrika'nın kıyılarını ve doğu limanlarını ele geçirmeye aynı zamanda Hindistan'a da Portekizli bir vekil atamaya karar verdiler. Bu amaçla Portekiz padişahı kendi danışmanı olan Francisco de Almeida'yı vekil olarak Hindistan'a gönderdi.
1509'da bir tarafta Hintliler ve Araplar, diğer tarafta Almanya'nın donanması arasında şiddetli bir savaş çıktı. Saldırgan ve savaşçı bir ruh hali içinde olmayan Hint, Arap ortak donanması yenilgiye uğratıldı. Bu savaş dünyanın belirleyici savaşlarından biridir. Çünkü Avrupalı Hristiyanların bu bölgelerdeki ticari hakimiyetini ve ayrıcalığını genişletmiştir. Bu zaferin ardından asker ve savaşçı olan Portekizli devlet adamı Afonso de Albuquerque sömürge mallarını elde edilen ganimetleri korumak ve ticari bir imparatorluk kurmak üzere bölgeye gönderildi. Portekiz'in doğudaki gücünün asli temellerini attı ve Kızıldeniz'in ağzındaki Aden şehrini, Fars Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nı ve Malaya Yarımadası'ndaki Malakka'yı ele geçirdi. Hindistan'ın evinin kurulmasıyla ticaretin korkunç şekilde yapılan kontrolünü ve saltanat işlerinin idaresini bu merkeze devretti. Albuquerque yapmakta olduğu şeylere devamlılık kazandırdı. Diğer Avrupalıların deniz taşımacılığını engelledi ve bunun sonucunda Portekiz'e büyük bir servet gönderdi. Böylece Lisbon dünya ticaretinin başkenti oldu. Aynı zamanda bu ülkenin o dönemdeki azılı rakibi olan İspanya, Portekiz'in sömürgeci ve yağmacı eylemleriyle rekabete ayak uydurmakta zorlanmıştır. Bu nedenle bir iddiaya göre 2 Ağustos 1492'de İspanya'nın hükümdarları Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella, Kristof Kolomb'u Hindistan'ın batıdan bir kısmına ulaşıp ele geçirmeyi amaçlayan bir deniz sömürgesi gezisini gönderdiler. Ancak Kristof Kolomb ve arkadaşları yolculuğun başlamasından yaklaşık 70 gün sonra, yani 12 Ekim'de Bahamalar takım adalarının küçük bir adasına ulaştılar. Ve adaya kutsal kurtarıcı anlamına gelen Salvador adını verdiler. Kolomb daha sonra zorla Küba topraklarına, ardından da Haiti topraklarına girdi. Ve sonunda 1493'ün başlarında İspanya'ya döndü. Japonya'ya ve Asya kıyılarındaki bazı adalara ulaştığını sanıyordu. Ancak onun yolculuğu daha sonra Batılıların Amerika adını verdikleri topraklarla temasa geçen büyük bir yolculuktu. Portekiz ve İspanya iki sömürgeci ve yağmacı ülke olarak daha önce Asya'nın doğu kıyısındaki uzak adalarda karşı karşıya gelmişlerdi. Bu nedenle hem birbirleriyle savaşı önlemek hem de yaptıkları yağmalar konusunda onay almak için Papa'ya başvurarak davalarını ona sundular. 1493'te Papa bölünme emri olarak bilinen bir bildiri yayınladı. Bu emre göre dünya iki parçaya bölünerek Kuzey ve Orta Amerika'nın tamamı ile Güney Amerika'nın büyük bir kısmı İspanya'ya ve Çin, Hindistan, Japonya ve Afrika topraklarını kapsayacak şekilde diğer doğu ülkeleri Portekiz'e verildi. Bu emirden kısa bir süre sonra İspanya ile uzun ve zorlu bir savaşa giren Fransa kralı, düşmanın yeni toprakların tamamını ele geçirmesine izin vermemeye karar verdi. Bu nedenle 1524'te Giovanni de Verrazzano adlı Floransalı bir denizciyi Kuzey Amerika kıyılarını ele geçirmek için sömürge gezisine gönderdi. Uzun bir süre sonra Fransızlar Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünü Fransa adına kaydettirdiler. Ancak İngilizler onlarla çatıştı. Sonuç olarak Fransızlar doğuya giderek Hindistan'ın bazı bölgelerine hakim oldular ve orada katledip yağmaladılar.
Fakat yine İngilizler onların hakimiyet kurmasına ve yönetime geçmesine izin vermeyerek Hindistan'ı Fransızların elinden aldı. Portekiz'in giderek zayıflamasıyla Hindistan'ın büyük yağmacısı haline geldi. Bundan sonra Fransa sömürge ve yağma faaliyetlerinin çoğunu Afrika kıtasında yoğunlaştırdı ve Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Moritanya, Senegal, Gambiya, Fil Dişi Sahili, Benin, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkeleri mızrak ve barut yoluyla ele geçirerek kendi sömürgesini kurdu. İngiltere Kralı 7. Henry, John Cabot adında bir gence İngiltere Krallığı'nın zenginliklerini yağmalayıp çalması için yeni topraklar aramasını emretti. O 1497'de yola çıktı ve İngiltere adına Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarını ele geçirdi. İngiltere yavaş yavaş kanlı hakimiyetini doğuya doğru genişletti ve 1559'da Doğu Hint adalarının ana kaynaklarını yağmalamak için Londra Taciller Şirketi adı verilen ilk İngiliz şirketini kurdu. Fransızların da o günlerde Hindistan'da yoğun faaliyetleri vardı. Ancak 15. Louis döneminde İngiltere bir anlaşmaya varmayı başardı. Hindistan'ı Fransa'dan aldı ve onun yağmacısı oldu. İngiltere, Fransa'nın tecrübesinden yararlanarak Avrupa tarzı bir yerel ordu kurdu. Hindistan'ın iç siyasi hayatına müdahale ederek ve kandırarak 50 yıldan kısa bir sürede Hindistan'ı fethetti. İngiltere ayrıca İran, Türkiye, Mısır, Filistin, Suudi Arabistan ve Irak gibi Fars Körfezi ülkelerini de paralı suikastçilerinin az çok saldırılarına maruz bıraktı. Bu bölgelerde sürekli yağmacı ve sömürgeci ilişkiler kurmaya çalıştı. Portekiz'in giderek zayıflamasıyla birlikte küçük ülke Hollanda deniz taşımacılığında ilerleme kaydettikten sonra Hindistan'ı yağmalayan Portekizlilerin asıl varisi oldu. Bu ülke 1602'de Doğu Hindistan Şirketi'ni ve 1608'de Amsterdam Bankası'nı kurdu. Daha sonra Doğu Hindistan adalarındaki toprakların 1/5'inin ve yerli işçilerin 1/6'ının sahibi olduğunu ilan etti. 35 bin kilometre karelik yüz ölçümüne ve 8 milyon nüfusa sahip Hollanda, o dönemde 70 milyon insanın ve 2 milyon kilometre karelik Hindistan topraklarının kontrolünü ele geçirdi. İngilizler Hindistan'ı Hollanda'nın elinden almayı başarsa da Hollandalılar uzak doğuya yöneldi ve Endonezya 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar Hollanda sömürgesi altında kaldı. Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya'nın ardından diğer Avrupa ülkeleri de ülkeleri ele geçirip toplumları yağmalamayı düşündüler. Bu nedenle Libya'yı, halkını ve kaynaklarını sömürge ve askeri çizmeleri altına almayı düşündüler. İtalya, sömürgeleştirdiği her yeri kendi mülkü ve yağma yeri olarak görmüştür. Günümüz Siyonistleri gibi o yerin demografik yapısını değiştirmek için İtalyanları o topraklarda yaşamaya zorlamıştır. Ekonomik sömürgeleştirme ve yağmanın yanı sıra sömürgeleştirilen bölgeyi kültürel olarak da yağmaladılar. Bu yüzden İtalyan sömürgecileri ve yağmacıları kovmak ve diğer sömürgecilere göre çok daha zordu. Belçika, Almanya, Danimarka ve İsveç'te Afrika ve Asya'daki toprakları sömürgeleştiren, yağmalayan ve insanları katleden diğer Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. 17. yüzyılda batılı yağmacı göçmen sürüleri Avrupalıların Amerika adını verdiği topraklara akın etti. Bu toprakların milyonlarca yerlisinin öldürülmesine ve pek çok Afrikalının köleleştirilmesine yol açacak şekilde bir akındı. Bu sözde göçmenler ellerinde silah ve kılıçla Avrupa ülkeleriyle bağlarını sürdürerek bu topraklarda yeni sahte ülkeler kurdular. Kanada, Yeni Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni İngiltere, Meksika, Yeni İspanya ve Peru, Yeni Kastilya oldu. Bu isimler işgal altındaki topraklar için sömürgecileri tarafından seçildi. Kendi ülkelerinin anısına bir veya daha fazla küçük kelime ekleyerek ülkeleri isimlendirdiler. Sömürgecilerden bazıları yeni topraklara büyüklerinin isimlerini de verdiler. Örneğin Filipinler adını İspanya Kralı Philip'den, Virginia İngiltere Kraliçesi Virgin'den, Amerika ise Cristo Colomb'un keşfettiği toprakların Hindistan'a ait olmadığını fark eden denizci Amerigo Vespucci'den almıştır. Avrupalı maceracıların işgal ettiği sömürgeleştirilmiş bir ülke olan Amerika'ya bu maceracı göçmenler yeni bir isim ve kimlik oluşturdu. Bu ülke 2. Dünya Savaşı öncesinde uluslararası forumlarda belirgin bir varlığa sahip değildi. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası sahneye sömürgeci bir ülke olarak çıktı. Ve o günden bu yana sömürgecilerin liderlerinden biri olarak hareket etmektedir. Rusya'da Çarlık döneminde ve sosyalist devrim sonrasında sömürgeci bir ülke olarak hakimiyet kurdu. Ancak sosyalist rejimin kurulmasından sonra sömürgeciliğini değiştirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve Sovyetler Birliği'nin gelişmiş silahlara ve nükleer silahlara erişimi bu iki ülkeyi korkutucu küresel güçlere dönüştürdü. Sonuç olarak dünyanın çoğunluğu iki kutba bölündü ve iki askeri paktın NATO ve Varşova'nın kurulmasıyla birbirinin karşısında konumlandı. Bu kutbun bir tarafında dünyanın başlıca sömürgeci ve emperyalisti olan Amerika, diğer tarafında ise Sovyetler Birliği yer alıyordu. Ve her biri rakip güçlerin sızma tehdidine karşı kendi ülkelerinin güvenliğini koruma bahanesiyle o ülke üzerinde hakimiyetlerini genişletiyordu. O toprakların insanların kaderine hükmediyorlardı. 20. yüzyılın son 10 yılında Sovyetlerin çöküşü dünyayı iki kutupluluktan tek kutupluluğa itti. Dünyanın tek güçlü kutbu haline gelen ve hala dünyanın lideri olma iddiasını sürdüren Amerika, diğer ülkelere yönelik topyekün askeri, siyasi, kültürel ve ekonomik saldırılarıyla dünya üzerinde zehirli ve kanlı hakimiyetini genişletmeye çalışmakla meşguldür. Evet değerli dinleyicilerimiz, başlangıçtan günümüze kadar Sömürgecilik isimli podcastimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Bu derlemenin ilk bölümünde sömürgeciliğin tarihine, arka planına dair kısa bir genel bakış sunmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde ise sömürgeciliğin farklı dönemlerini ele almaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei iki şehit hakimin cenaze namazını kıldırdı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Putin'le bağlarımız dostluk duygusuna dayanıyor dedi. Sahab kanalının faaliyetlerinin birinci yıl dönümü düzenlenen törende kutlandı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeral Bakri, İran ve Pakistan'ın ortak sınırları dostluk ve ekonomi merkezi haline getirmek için çaba gösterdiklerini belirtti. İran'da gri kurtlar ve ateş böceklerinden ilham alınarak yeni kanser tanı metodu geliştirildi. İran'dan ihraç edilen havyarın miktarında %112 artış yaşandı. Kasam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ufer hapishanesinden 90 Filistinli esir serbest bırakıldı. Gazze'deki ilk İsrailli esir grubu Kızıl Haç'a teslim edildi ve İsrail Maliye Bakanı esir takası ve yenilgiyi kabul etmekten başka seçeneğimiz yoktu dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.